Kuando'nun yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Hande Gürsel.
Ben Elif Özçakmak.
Ben Ahmet Emir Koça.
Hoş geldiniz. Bu hafta Kübra'cımız aramızda yok. Problem değil. Onun yokluğunu aratmayacağız umuyoruz. Bu haftaki konumuz aslında geçirdiğimiz 2020'nin trendlerini paylaşmak. Yani hani iyisiyle kötüsüyle demek lazım muhtemelen. Hani kötüsü bolca olsa da. Teknoloji kapsamında neler yaşandı, nasıl geliştik veya nelerde geride kaldık onları paylaşacağız beraberce. Ama bunların öncesinde size sponsorumuzdan bahsetmek isteriz. Bu hafta Kuando, Land Rover'ın destekleriyle size ulaşıyor. Land Rover'la birlikte oluşturduğumuz Disruptive Tech kanalında uzay ideali etrafında birleşen iki markanın Land Rover ve Virgin Galactic'in hikayesine yer veriyoruz. Ayrıntılar için bültenimize göz atmayı lütfen unutmayın diyorum ve konumuzla hemen başlıyoruz. Şimdi Elif ve Emir, önce hani gerçekten çok kısaca bu yıl sizin için ne ifade etti? Hani böyle tek bir kelimeyle falan söylemek isteseniz ne derdiniz 2020 için?
Ben iletişim derdim sanırım. Hem fiziksel iletişimin ne kadar önemli olduğunu, buna ne kadar ihtiyacımız olduğunu fark ettiğimiz bir yıl oldu bence. Hem de aynı zamanda iletişimin fiziksel olmadan da gerçekleşebileceğini gördüğümüz bir yıl oldu. Ve insanlar için en önemli şey bence bu iletişim. O yüzden en çok benim için öne çıkan şey bu kavramdı.
Aa, çok güzelmiş. Emir, sen ne dersin?
Benim için biraz siyah ve beyaz gibiydi bu sene. En başında Berlin'e Erasmus'a gittim. Korona morona vardı ama yokmuş gibi davrandım hakikaten orada. Bayağı eğlendim. Sonra buraya geldim. Yani %100 korona varmış gibi yaşadım. O yüzden ilk başı biraz beyazdı. Sonra siyaha döndü. Öyle bir seneydi.
Süper. Ben de muhtemelen şey diyeceğim ya, her ne kadar tamam pandemi kelimesini yani hani bu jenerasyon ilk defa duymuş olsa da hatta yaşamış olsa dibine kadar, benim aklıma gelen mesela 2020 için katalizör etkisi. Sanki böyle 2030'u veya 2040'ı 2020'ye geri getirdi bu sene. Yani hani teknolojik anlamda da olabilir veya insanların gerçekten biraz daha uzaklarda da kalsak beraber olabilmenin bir yolunu bulmasıyla da alakalı olabilir. Dediğin gibi Elif, aslında iletişim. Sanki teknoloji anlamında biraz daha yaşadığımız hayat anlamında hani böyle geleceği bugüne getirmiş gibi hissettiğim bir yıl oldu aslında. Zorlandık çünkü bunu. Hani zorladı bizi. Böyle yapmanız lazım dediler. Yaptık yani. Ben de öyle hissettim. Şimdi şöyle bir giriş yapayım ben. Sonra tek tek aslında bu yılki highlightları dediğimiz hani böyle bu yılın gerçekten akıllarda yer eden hikayelerinden, olaylarından bahsediyor olacağız. Şimdi hep az önce bahsettiğim gibi aslında hani sağlıklı kalabilmek için, evde çalışabilmek için ve sevdiklerimizle de daha çok bağlantı kalabilmek için teknolojiye her zamankinden biraz daha fazlaca başvurduk bu sene. Nedir bunun sebebi? İşte Webex, Zoom, Teams ve Google Meet gibi görüntülü sohbet uygulamaları çok önemli çalışmalar, hani çalışma araçlarımız haline geldi. Çünkü artık mecbur kaldık buna. Spor salonları kapatıldı. Bunun yerine Peloton gibi sanal egzersiz uygulamaları evlerde yerini aldı. Her ne kadar Türkiye'de çok yerini almasa da biz de biraz daha böyle spor uygulamalarıyla nasibimizi aldık diyebilirim. Çok fazlaca spor uygulaması aslında marketlerde yerini aldı. Eve sipariş getiren uygulamalar aldı yürüdü demekte fayda var sanıyorum. Delivery dediğimiz şeyler. Hepimiz artık kullanıyoruz muhtemelen. Türkiye'de de Getir'i, hani Bana Bi'yi ve hani şu an Trendyol bile yapıyor aslında. Mümkün olduğunca hani eve ne getirebiliyorsanız getirin dediğimiz bir yıl geçirdik aslında. Streaming servisler aldı yürüdü demekte fayda var yine. Hani aldı yürüdüğü bu arada hani yazamadığım için konuşmak çok keyifli geliyor. O yüzden söylüyorum. Yani yazmak çünkü çok banal kaçıyor ama konuşması çok keyifli. Streaming servisleri çok revaçtaydı dediğim gibi. Ve toplu taşımadan çekilen insanlar için de bu elektrikli bisikletler, belki skuterler falan bir kaçış oldu. Hani birer şans daha verdik aslında onlara. Tabii ki hayal kırıklığına da çok uğradık. Çokça konuştuğumuz hani bu gözetleme, acaba işte teknolojilerle alakalı Amazon'un işte cihazlarıyla ilgili Ring güvenlik kamerası örneğin. Her ne kadar yararlı olsa da acaba hani ürkütücü mü diye de düşündüğümüz birçok teknolojiyle de karşılaştık ve aslında bunları çokça da konuştuk. Aslında çok da fazla event geçirdik, organizasyon aslında bunlar. Apple'ın kendi organizasyonları oldu, bunlardan biraz bahsedeceğiz birazdan. Eventleri oldu Apple'ın, Amazon'un, Google'ın, hepsinin oldu. 5G dediğimiz muazzam hızda, çok yüksek vaatleri olan, yüksek hızlar sunmaya vaatleyen bir teknolojinin geldiği son hali hatırlıyoruz muhtemelen. Hani COVID-19 related, COVID-19'la ilgili maalesef ki çok komplo teorilerine maruz kaldı 5G teknolojisi. Ama çok fazla ümidimiz vardı ondan. Hükümetlerin Big Tech davalarını konuşacağız birazdan. Emsal teşkil etti gerçekten. Yapay zeka çalışmaları hızlandı. Çoğu zaman hayat kurtardı. Bunlardan bahsedeceğiz. Önce şimdi de şeyden başlayalım. Elif senle beraber. Bu sene gerçekten Big Tech bayağı bir sıkıştırıldı köşeye. Kan, ter ve gözyaşı döktü diyebiliriz sanıyorum. Neler yaşadı onlar? Biz senin tarafından bunları alalım öncelikle.
Big Tech için, yani büyük teknoloji şirketleri için gerçekten bayağı karın ağrılı bir dönem olmuş. Ben de yazarken böyle toplu görünce bir şey oldum. Of, daraldım falan. İçime fenalık geldi. Yani sadece Big Tech değil, hükümetler de bayağı sorun yaşamış. Şimdi böyle küçük küçük biraz özet geçeceğim. Böyle biraz en önemliden az önemliye doğru gideceğiz gibi olacak. Öncelikle en önemli şeylerden biri Federal Ticaret Komisyonu büyük teknoloji şirketlerine, işte Apple'a, Facebook'a, Microsoft'a bir soruşturma başlattı ve bunların son 10 yılda satın aldığı girişimleri incelemeye başladı. Ya bunun asıl önemli noktası bu işte Facebook'un WhatsApp'ı, Instagram'ı satın alması gibi büyük duyulan şeyler değil de daha çok 100 milyon doların altında satın alınan girişimler, yani ismini bilmediğimiz girişimler. Bunlar genelde bu şirketlerin hani teknolojik boşluğunu dolduran ya da içindeki yetenekleri almak için bu büyük şirketlerin aldığı küçük girişimler aslında. Ama Federal Ticaret Komisyonu bunun bu satın almalar bakıyor ki artık bir rekabette engel oluşturmaya başlıyor. Çünkü büyüdükçe büyüyorlar, yani işte arama motoru deyince Google, artık Facebook sosyal medya deyince falan tekel haline gelmeye başladı. FTC de, yani Federal Ticaret Komisyonu da bununla ilgili bir soruşturma başlatıyor. Ve o sürekli duyduğumuz ve hepimizin öğrendiği antitrust hayatımıza 2020'de girmiş oldu. Facebook'a FTC dava açıyor. Eyaletler yine antitrust davası açıyor. Yani tekelleşmeye başladığı gerekçesiyle. Google'a yine dijital reklamcılık faaliyetlerinde tekelleşme ve Facebook'la işbirliği yaparak yasa dışı bir tekel oluşturduğu iddiasıyla davalar açılıyor. Bu soruşturma hala devam ediyor. Şirketler araştırmaya devam ediyor. Aralık'ta da yeni Amazon, ByteDance, Discord gibi 7 büyük şirketten de bu kullanıcı bilgilerinin nasıl toplandığına dair veriler istenmiş. Yani bu şeylerin içi bayağı araştırılıyor ve soruşturuluyor FTC tarafından. Bir de 10 yıldaki bu işlemleri falan araştıracaklar. Bu daha sürecek gibi de görünüyor. Bakalım daha ne davalar göreceğiz ve antitrust'u daha 2021'de kaç kere kullanacağız? Buna hep birlikte şahit olacağız.
Aynen, bu arada biliyor musun? Antitrust kelimesini net olarak söyleyebilirim ki size. Ben Kuando sayesinde öğrendim, yazmaya başladım, cümle içinde kurmaya başladım ve şu an antitrust dediğin zaman aklıma gelen ilk kelimeler, keywordler Facebook, Amazon, YouTube, Alphabet falan. Net bunlar yani. Başka hiçbir şey gelmiyor aklıma. Bu yıl gerçekten antitrust kelimesini bize kazandırdığı için Big Tech camiasına teşekkürlerimizi iletmekte fayda var. Kelime dağarcığımız gelişleri sahilerinde.
Ben bir tane Kuando'nun bölümünü hatırlıyorum. O zaman ekipte değildim ama Hande sen diye başlamıştın. Gerçekten antitrustsuz bir Kuando artık düşünülemez.
Aynen, evet. Gün geçmiyor ki antitrust demeyelim.
Aynen. Antitrust'ten sonra Amerika'nın genel bu dünyadaki yanlış bilginin yayılmasıyla ilgili biraz başı ağrımıştı. İşte bu seçim dönemlerinde oldu. Bir tane oy, biliyorsunuz ki bu oyların toplanması, sayılmasıyla ilgili bir sürü şeyler çıktı. Bir tane de adam da çıkmış, gitmiş o sandıklarda oylar sayılıyorken video çekmeye çalışmış, uzaklaştırılmış. Ve kamuflajla bir video çekmiş. Demiş ki işte ben, bakın oylar sayılırken görmeme izin vermiyorlar. İşte bunu engelliyorlar, yaklaşmamı bile istemiyorlar falan filan. Bu böyle bir video çekmiş ve bu korkunç bir şey hızlı bir şekilde viral olmuş. İnsanlar tabii ki hemen ayaklanmaya başlamış. Halbuki bir tane avukat demiş ki yani tamamen kendi oluşturduğu bir sahne. Yani o video çekmeye çalışırken böyle bağırıp çağırırken normal insanlar sayımlarına devam ediyor. Yani böyle bir olay yok falan diye açıklama yapmışlar. Ama Facebook'ta gruplar açılmış, işte insanlar ayaklanmaya, tweet atmaya falan başlamış. Hatta Philadelphia'da bir grup insan yakalanmış. Bunlar Facebook'tan canlı yayın yapmışlar. Biz şimdi işleri düzeltmek için, tırnak içinde, gidiyoruz sandık sayma alanına, silahlarla falan, samuray kılıcıyla falan yakalanmışlar. Bayağı bu yanlış bilginin yayılmasıyla insanlar gerçekten çıldırdı. Sonra koronavirüs yüzünden işte aşı olayları, koronavirüs falan derken Judy Mikovits diye bir kadın aşı karşıtı biri olarak biliniyor. Bu da gidiyor gayet cool bir şekilde, saygın bir televizyon programına röportaj verir gibi Plandemic diye bir video çekiyor. Burada işte koronavirüsle, aşıyla ilgili bir sürü yanlış bilgi veriyor. O kadar sakin, o kadar manipüle edici bir şekilde söylüyor ki bu da anda viral oluyor tabii ki. Ve insanlar yine ayaklanmaya başlıyor. Bir tane hemşire açıklama yapıyor işte. İnsanlar doktorlara, hemşirelere saldırıyorlar, hastanelere saldırıyorlar. Hani bunların yanında, bu kadar yükselen öfkenin yanında bir de koronavirüs tedavilerini artık reddetmeye başlıyorlar. O kadar yani etkilenmişler bu şeyden. Bu da yine insanların böyle şeyini kafasına karıştıran bir şey oldu. Sonra biliyorsunuz ki siyahi bir vatandaş öldürüldü Amerika'da bir polis tarafından. Black Lives Matter hareketi başlamıştı. Ama insanlar nedense bu Black Lives Matter'ı protesto edenlere karşı bu protestocuların hakkında yanlış videolar yayınlamaya başladı. Sanki onlar böyle binaları yıkıyor, yakıyorlar, bir ateşe veriyorlar falan gibi yanlış videolar yayınlamaya başladı. Sonra protestocuları protesto edenler çıktı. Bunlar da hani bu protestocuları protesto edenler tarafından bile yine insanlara ateş açılıp saldırılmaya başlandı. Yani böyle benim kafamda o şey ne denir? Dünyanın sonu, işte katastrof diyeceğim de. O filmlerdeki o kargaşa canlanıyor. Yani Amerika gerçekten karmakarışık bir hale gelmiş. Yani bunun yanında bu kadar şey internette yayılıyor, şey yapılıyor, insanlar öfkeleniyorken bir de Amerika'nın başkanı Trump da bunları çok güzel tetikliyor tabii ki. İşte o oy sandıklarını ifşa eden, yani kendince ifşa eden adam video paylaştığında o da diyor ki evet böyle şeyler oluyor, izin vermiyorlar. Sonra seçimden sonra ben kazandım falan diye böyle tweetler atıyor. İnsanları yine ayaklandırıyor. Amerika yani böyle karmakarışık bir yıl geçirdi aslında. Hani bu tüm dünyayı da etkiledi ama özellikle ABD bu konuda bayağı sıkıntı çekti. Bunun yanında Apple ve Epic Games ile ilgili bir dava yaşandı. Biliyorsunuz ki Fortnite oyunu vardı. Çok meşhur, popüler, bayağı oynanan bir oyun. Ama Ağustos'ta Apple ve Google'ın store mağazalarında bu oyunların satın almalarından onlar %30 komisyon alıyor. Normalde bu her uygulamaya uygulanan bir şey bildiğim kadarıyla. Ama Epic Games diyor ki bu bizim hizmet şartlarımıza aykırı ve bunu kaldırın. Google ve Apple da diyor ki kaldırıyor kendisi bu arada Epic Games ve direkt ödeme alacağını söylüyor. Google ve Apple da böyle bir şeye izin vermiyor. Direkt oyunu kaldırıyorlar. Sonra Epic Games de bunlara karşı dava açıyor. Antitrust davası açıyor. Diyor ki bunlar bu uygulamalardan para alıyorlar. En çok kullanıcı zaten bunlardan geliyor. Tekerleşiyorlar diye. Google diyor ki ben zaten yan uygulamalarla bunların indirilmesine izin veriyorum. Bu şekilde sıyrılıyor. Ama Apple böyle bir şey yapmadığı için Apple'la dava uzuyor. Ama sonuç olarak Epic Games davayı kaybetmişti. Ve Fortnite Apple Store'da şu an oynanmıyor. Yeniden yüklenmedi. Bu büyük teknoloji camiasında can sıkıcı ve kafa karıştırıcı bir olay olarak 2020 tarihine geçmiş oldu.
Kesinlikle. Bu arada yani hani Fortnite'ın bu Epic Games, yani Epic Games'in bu Apple açtığı davada hani bir tane video viral olmuştu ya, Apple'ın hani zamanında yaptığı IBM'e karşı yaptığı aslında tekelcilik başlığı içeren habere bir referansla beraber aynı Apple'ın kullandığı aynı videoyu kendileri Apple'a karşı kullandılar. Ve hani epik, evet hani o çok epik bir hareketti aslında. Hani gerçekten hani böyle adım atıyor askerler falan, yürüyorlar falan böyle ve Epic Games'in Fortnite'ın karakterleri çıkıyor falan böyle Apple'a karşı savaşan gibi. Bu arada Apple'ın zamanında hani IBM'i açtığı bu şeyi, hani bu savaşı aslında demekte fayda var. Savaş çünkü neredeyse. Hani oraya bir referans olduğunu Epic Games'in kendi kullanıcıları anlamadı bile. Çünkü o kadar gençler ki baktığında bilmiyorlar. Hani böyle bir şey mi var ya falan gibi. Hani biz anladık ki de hani böyle eskiler falan. Ya da böyle biraz daha yani işin içinde olan insanlar vay falan çok epik hareket dedik ama hani diğerleri okey bir video çekmişler falan deyip hani gülüp geçmiş bir Epic Games'in kendi aslında kullanıcıları çok da anlamadı aslında yaptığı epik hareket, ama diğer herkes, hani oynamayanlar ve oynayan ve bunu hatırlayan tabii ki bir kesim de var. Onlar için cidden epik bir hareketti. O videoyla beraber Apple'a böyle bir başkaldırış düzenlemek.
Aynen, ama maalesef işe yaramamış oldu. Apple yine kazandı. Evet.
Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Güçlüler.
Yine sosyal medya ve Amerika olaylarından TikTok. Biliyorsunuz ki Amerika TikTok'a kafayı taktı. Yani yine yılın başından beri konuşulan bir şey. Trump, ya hükümet yetkilileri TikTok'u çok sevmiyordu. Çünkü TikTok Çin merkezli ByteDance'in bir uygulaması aslında. Bu yüzden de Amerika verilerini, Amerika kullanıcıların verilerini TikTok Çin hükümetine veriyor diye bundan çok rahatsız oluyorlardı. Trump sürekli TikTok'u kapatmak için bir hareket, bir şeyler yapıyor. Sürekli bununla ilgili bir savaş veriyor. Hatta bugün de bir şey gördüm. Bu TikTok'un kapanmasına karşı çıkan yasaya karşı Trump yine karşı bir itiraz etmiş. Yani peşini bırakmıyor, asla bırakmayacak gibi görünüyor. Ve TikTok'ta artık ya 500 milyona yakın kullanıcısı var, çok popüler ve bundan para kazanan insanlar var. Bununla para reklamlardan para kazanan markalar var. Bunlar hep böyle şeyde kalıyor bu durumlar yüzünden. Sallantıda kalıyor yani, işbirliği yapsak mı? Üretmeye devam etsek mi, ne olacak, kapanırsa ne olacak gibi. Microsoft bir ara TikTok'u alacağım almayacağım gibi bir olay yaşanmıştı. Ama o da sanırım henüz bir sonuca bağlanmadı. Bu hala devam ediyor. Geçen bültenimizde ve podcastimizde TikTok'tan bahsetmiştik. TikTok'un çektikleri ve bugünlere gelişi hakkında bilgi almak istiyorsanız Hande'nin yazısını okuyabilirsiniz bu arada.
Teşekkürler efendim. Çok naziksiniz.
Bir de bu yapay zeka, etik yapay zeka, bunları da çok tartışmıştık. IBM'de Haziran ayında ABD kongre üyelerine bir mektup yollamıştı. Yüz tanıma teknolojisini artık satmayacağız. Aynı zamanda bunu üretmeyecekler ve araştırmayacaklar. Yani bu konuda kesin bir karar vermişler artık. Hatta bu mektupta da şey diyor, yani kitlesel gözetim, ırksal profil oluşturma, temel insan hakları ve özgürlüklerini ihlal ediyorsa, ya buna karşı herhangi bir şekilde bu yüz tanıma teknolojisi uygulanacaksa biz buna karşıyız ve buna göz yummayacağız diyor. Kongre üyelerine aynı zamanda kanun yaptırımlarında da bu sistemlerin denetlenmesi gerektiği, nasıl uygulanması gerektiği ile ilgili de bir konuşalım diye mektup göndermişti. Bu da yine 2020'de bu teknoloji alanında damga vuran haberlerden biriydi. Özellikle Tim Gebru'nun yayınladığı yine bir önceki anlattığımız etik yapay zeka olayından önce yüz tanıma teknolojisiyle ilgili asıl o büyük bir çalışma yayınlamıştı. Google'dan çıkarılan çalışan Timnit Gebru'nun. Ondan sonra o şeylerin içinde IBM de vardı ve artık bu şeye karşı bir duruş sergilemeleri bence hoş oldu. Son olarak da Facebook yine. Facebook bu sefer iç savaşla uğraştığı bir dönem olmuş. Eylül 2018'de bir çalışanı Selena Scola, içerik yöneticisiymiş, yani bu videoları yayınlanmadan önce inceleyip onları zararlı diye etiketleyen kişi. Ama çalışmaya başladıktan 9 ay sonra ona travma sonrası stres bozukluğu teşhisi konulmuş ve bu iddiayla da Facebook'a bir dava açmış. Sonra bir zaman sonra da diğer içerik yöneticileri de, yani moderatörler de artık Facebook'a diyor ki bizde de travma sonrası stres bozukluğu çıkmaya başladı. Onlar da böyle karşı çıkmaya başlayınca Facebook artık diyor ki tamam, size bir tazminat ödeyeceğim. Yaklaşık 11.250 moderatöre $52 milyon toplam tazminat ödüyor. Ve aynı zamanda şöyle bir anlaşmaya varıyorlar. Bu tazminatı ödeyeceğiz ve içerik denetleme araçlarında videoları siyah beyaz yapabiliriz. Hani siz izlemeden sesini kapatabiliriz gibi. Bu araçlarda değişiklikler yapabiliriz ve istediğiniz zamanda ve düzenli olarak görüşmeler sağlayabileceğiniz danışmanlık, ruhsal danışmanlık size sağlayacağız diye bu olayı kapatıyor. Böyle büyük teknoloji şirketlerinin sancılı ve ama tabii ki çok güzel şeyler de yaptılar da yine böyle sancılı bir tarafı da oldu onlar için 2020'de. Onları benden dinlediniz. Teşekkürler.
Teşekkürler Elif, gerçekten. Big Tech kısmını yani Elif'in gözünden ve büyük haberleri muhtemel, hani çok fazla haber taradık bu arada. Böyle Kuando'nun eski sayılarına da baktık. Aposto'nun teknoloji kısmındaki sayılara da baktık. Hani böyle yer yer kendimizden falan da soğuduk. Ya bu da böyle yazılır mı falan dediğim de yerler oldu benim. Şimdi hani sürekli yazdıkça insan şey yapıyor böyle, hani fark ediyor hataları. Ama işte zamanla düzeliyoruz tabii. Çok fazla taradık dediğim gibi ve Elif'in gözünden Big Tech kısmındaki önemli başlıklar bunlardı. Şimdi Emir'le beraber de yapay zeka ve robotlar kısmı konuşacağız. Çünkü 2020'de özellikle bizim işte işlerimizi mi çalacak robotlar, işte GPT-3 diye bir şey geliyor, işte aşılar falan bulunmadı mı hala falan gibi, hani böyle sürekli yapay zekayı kullandığımız ve yine antivirüs gibi sık sık kullandığımız AI, YZ aslında Türkçe kısaltması yapay zeka olmak üzere bir yıl geçirdik demekte fayda var sanırım. Emir, sen ne dersin? Sen neler taradın ve neler buldun 2020 yılında AI ve robotlar için?
Neler buldum? Öncelikle aslında belki de yılın en büyük haberi GPT-3'tü. OpenAI tarafından erişime açık hale getirilen GPT-3 çok gelişmiş bir yapay zeka metin üreticisi. Bu o kadar gelişmiş ki aslında insanlarla fark etmeden haftalarca felsefe tartışabilecek seviyede bir yapay zeka aslında. Aynı zamanda OpenAI GPT-3'ü ticari olarak da kullanıma sundu ve bir API açtı müşterilerin kullanabileceği. Bu da aslında bundan önce OpenAI'nin yapmadığı bir şeydi. O da çok büyük bir yenilikti. Tabii GPT-3 ile ilgili bazı endişeler ve sıkıntılar oldu. Mesela ırkçı ve seksist söylemlerde de bulunuyordu GPT-3. Bununla ilgili de geçen haftalarda bir yazı yazmıştım. Ona bakabilirler ilgilenenler. Tabii ki 2020'deki bir şeyin başlıklarından bahsediyorsak koronadan, COVID-19'dan da bahsetmemiz lazım. Anmadan yapamayız. Yapay zeka COVID-19'a karşı da destekçimiz oldu. Örneğin MIT'de yapılan bir araştırma sonucunda öksürük sesinden COVID-19 testi yapabilen bir uygulama geliştirilmişti. Aynı zamanda aslında yapay zekada endişe verici gelişmeler de oldu. Yüz tanıma sistemleri hepimizin bildiği sistemler aslında. En basitinden iPhone'umuzda çoğumuzun var. Ama bu yanlış emeller için kullanıldığında aslında çok farklı boyutlara gidebiliyor. Çin bir bildiğim kadarıyla vatandaşlık puanlama sistemi çıkardı. Bu yüz tanıma sistemi de buna entegre olmuş durumda. Aynı zamanda Çin'de Uygur Türklerini tespit edebilmek için bu yapay zeka algoritmaları kullanılıyor. Bu yüz tanıma sistemleri üzerinden birinin Uygur Türk'ü olup olmadığına karar verip ona göre muamele ediyorlar. Hatta yakın zamanda Antoine Griezmann, Barcelona'lı futbolcu, Huawei'yi bu yüz tanıma teknolojilerini Çin devleti için geliştirdiği için Huawei ile olan sponsorluk anlaşmasını iptal etmişti bu yaşananlara tepki olarak. Tabii yapay zeka deyince etik tartışmaları da hep yanında geliyor. Yakın zamanda Timnit Gebru adlı Google'da çalışan yapay zeka etiği araştırmacısı şirketi eleştiren bir mail attığı için Google tarafından işten çıkartılmıştı. Bu da tabii eleştiri oklarının Google'a dönmesine sebep oldu. Ve binden fazla Google çalışanı da bu işten çıkarmayı kınayan bir bildiri yayınladı. Son olarak biraz robotlara gelirsek aslında taksi, teslimat gibi işlerde yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayacaklar yakın gelecekte robotlar. Robot derken tabii otonom araçlardan bahsediyorum burada. Mesela Google'un Waymo girişimi ABD'nin Phoenix kentinde %100 otonom taksi testlerine başladı. Aynı zamanda Amerika'nın güneyinde Amazon'da robotlarla teslimat yapma denemelerine başladı. Bu alanda da ilgi çekici bu tarz gelişmeler oldu. Benim derlediklerim kısaca bu kadar. Tabii bazı farklı gelişmeler de var. Bunları yazımızdan okuyabilirler dinleyicilerimiz.
Çok teşekkür efendim. Evet. Kübra'nın yazdığı bütün bu eventleri kapsayan Apple eventi, Amazon eventi ve Google eventine girmek istemiyorum. Şu an çok vaktimizi almak istemiyorum ama onlara da mutlaka bakın. Çünkü gerçekten hani bu sene Google'ın çıkardığı muazzam hızlı bilgisayarlarla beraber gerçekten hani MacBook'lar muhtemelen birkaç adım ilerideler şu anda. Ve bunun sebebini, nedenini ve diğer tüm yeni çıkan donanımsal haberleri içerikleriyle beraber Kürbanyası'nda bulabileceksiniz. Ona mutlaka bakın. Ben nerelere baktım ona geleceğim hemen kapatmadan önce. Çok da vaktimiz kalmadı ama. Hani yapay 2020 ile beraber hayatımızda hani az önce girişte bahsettiğim gibi aslında yeni yeni teknolojiler de belirmeye başladı. Video chat bunlardan bir tanesi muhtemelen. Hani şimdi beni duyabiliyor musunuz? Peki ya şimdi falan gibi hani konuşmaları ve cümleleri muhtemelen sıklıkla duydunuz hepiniz. Çünkü bunlar daha çok hani kendinizi unmute etmek veya mute etmekle alakalı şeyler. Pandemiden önce çok fazla kullanmıyorduk aslında video görüşmelerini. Çünkü yüz yüze yapmak biraz daha tercih sebebiydi. Zira video chat biraz daha ses ve görüntü anlamında çok kaliteli değildi. Ama pandemi başlarında Zoom fazlasıyla popüler oldu. Çünkü bu sorunu çözen ve layıkıyla çözen o zamanlar hemen hemen en iyi uygulama oydu diyebiliriz. Herkesle, arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla hani ofis toplantılarını falan hep Zoom üzerinden yapmaya başladık. Öğretmenler sınıflarını tekrar Zoom üzerinden açmaya başladı. Yoga seansları bile baktığınızda hala ki öyle Zoom üzerinden yapılmaya devam ediliyor. Ama Zoom'un bir takım problemleri ortaya çıktı zaman ilerledikçe. Biraz daha bunlar güvenlik açığıyla alakalı problemler. Birkaç çatlak vardı aslında uçtan uca şifrelemede. Bunlar ortaya çıktı. Bunun üzerine de tabii ki bir umut ışığı belirdi markette. Çünkü çok fazla istek var. Herkes Zoom'u kullanmak istiyor ama herkes de bir şeyden şikayetçi. Hatta biz de şu an Zoom'u kullanıyoruz. Ve şu an sanıyorum ki 7 dakikamız kaldı. Upgrade etmediğim için hızlı hızlı konuşmam lazım şu anda. Şöyle hani umut ışığı belirdi ve hani çok büyük firmalar da aynı ürünü yapmaya başladılar tabii ki. Ne bunlar bahsettim? Microsoft'un, Cisco'nun, Google'ın falan çok benzer uygulamaları var. Bunlar hayatımıza girdi ve hepimiz bunu kullanıyoruz artık. Video konferans kullanmaya devam edeceğiz gibi de duruyor aslında baktığınızda. Çünkü hayatımızın bir parçası oldu. Streaming savaşlarından bahsetmek istiyorum bir de kısaca. Hani evde kaldığımız bu kadar uzun zaman sonunda bir de insanlar gerçekten hani sinema ve tiyatroların da kapanmasının ardından bir şeyler izleme olayını evde arkadaşlarıyla beraber yapmaya başladılar, sevdikleriyle beraber. Arkadaşlarıyla beraber kısımda şu aslında, uzaktan da olsa siz Netflix Party var, yine aynı şekilde Amazon Party, Watch Together gibi uygulamalarla beraberce ortak bir şekilde birinin ekranından bir filmi izleyebiliyorsunuz. Sanki aynı zamanda konuşabiliyorsunuz, yazışabiliyorsunuz falan gibi şeyler var. Teknoloji aslında oraya geldi ve hepimiz bunu kullanmaya başladık. Bilmiyorum hani Disney Plus'ı şu an biz Türkiye'de kullanamıyoruz ama şu an için en azından. Ama zaten Netflix'in, Apple Plus'ın, yine aynı zamanda Apple TV'nin ve Amazon Prime'ın da içeriklerinden bahsetmekte fayda var. Ben bunların sayılarını yazıda çokça dile getirdim. Netflix'in şu an sahip olduğu 195 milyon kullanıcısı var. Aynı zamanda Disney Plus çok hızlı markete girdi. Girer girmez de çok yükseldi gerçekten. 2024 yılına kadar 260 milyon abone olmasını hedefliyor. Ve bu bütün platformlar aslında, streaming platformları bu fırsatı gördüler ve hepsi gerçekten Netflix'ten tutun Disney'e kadar içerik üretmeye, para yatırmaya devam ediyorlar. Bu paralar gerçekten çok büyük paralar. Hani büyük paralardan bahsediyoruz burada. En sonda çok kısaca teslimat uygulamalarından bahsetmek istiyorum. Delivery dediğimiz uygulamalardan. Biz Türkiye'de dediğim gibi hani getir, bana bir falan gibi versiyonlarını zaten biliyor ve kullanıyor olsak da Amerika'daki aslında Uber Eats, DoorDash ve Postmates gibi teslimat uygulamaları çokça kullanmayı orada da devam etti ama orada bir takım problemler de yaşandı. Bunların sebebi de biraz kar ücretleriyle alakalıydı. Çünkü açığa çıkan o ki bu platformlar, yani bu teslimat uygulamaları normal fiyatta ödeyeceğinizin %95 fazlasını falan istiyor sizden ortalama bir de. Yani örneğin Uber Eats'ten aldığınız 2 Subway sandviçi hani gerçekten %91 daha yüksek ödeme alınarak sizden 25 dolara alınabiliyor ama hani gitseniz restoranda ödeseniz çok daha azına sahip olacaksınız bunun. Ama yine baktığınız zaman da hani teknoloji yemek isteseniz her şeyi kapınıza getirecek seviyeye kadar ulaşmış bile diyebiliriz. Ama yine de dediğim gibi acaba hani teknoloji her ne kadar çok kolaylaştırsa da işimizi, ödemeleri ve her şeyi, yine de telefonu kaldırıp doğrudan orayı aramak daha mı avantajlı olacak bu case'de? Bu durumda bir düşünmekte fayda var sanki. Bunların haricinde yazının geri kalan her detayını biraz daha fazla ele aldık ve bu sayımızı tamamen 2020'ye adadık. Dediğim gibi acısıyla tatlısıyla bütün her şeyi yazımızda bulabileceksiniz. Lütfen bir göz atın. Şimdi kapatmadan önce de bu seansımızı size yine her zamanki bir tavsiyeniz var mı? bu hafta insanlara söyleyebileceğiz. İzlediğiniz bir şey olabilir. Sahip olduğunuz bir ürün, bir araç, bir gereç olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Tavsiyeniz var mı diye. Elif senden başlayalım. Yavaş yavaş kapatmaya doğru gidelim o zaman.
Ben çok plan yapan bir insandım. Plan yapmayı seven ve ona göre ilerledikçe mutlu olan bir insandım. Ama 2020'de gördüm ki plan aslında güncellendikçe bir plan. Yani hayata o zaman uyum sağlayabiliyorsunuz. Bence 2020 ve gelecek için herkesin mutlaka iskelet bir planı olmalı. Ama hayatın akışına uyum sağlamayı da öğrenmeli ve hayattan keyif almalıyı da görmeliyiz, bilmeliyiz bence demek istiyorum.
Güzel bir, çok güzel bir mesaj oldu. Teşekkürler Elif'ciğim. Çok iyi. Ve Emir sendeyiz.
Ya Elif bu kadar güzel güzel mesajlar veriyor. Ben ne diyeceğim şimdi arkadaşlar? Akşam yedi İstanbul trafiğine girmeyi hiç tavsiye etmiyorum.
Aynen. Emir şeye girmeden önce, yayına başlamadan önce böyle yaklaşık bir yarım saat boyunca trafikten yana yakındı. Ve şu an bununla mı kapatıyoruz Emir gerçekten? Hani 2020'deki son podcast'ımı mı olsun istiyorsun?
Ya 2020 böyle bir kapanış hak etmiyor mu sizce?
Tamam, böyle diyorsam öyle devam. Bilmiyorum, sen bilirsin.
Valla başka tavsiyem yok. Ben tavsiye konusunda biliyorsunuz biraz kötüyüm.
Tamam, Emir'in tavsiyesi şu: saat 7'de lütfen trafiğe girmeyin. 2020'yi böylece özetlemiş olduk Emir sayesinde. Ve ben sadece şunu söyleyeceğim. Hafta sonu Soul diye Disney Plus'ın çok güzel bir filmini izledim. Henüz yeni çıkmıştı. Maalesef ki bu arada hani streaming servisi henüz olmadığı için çok üzülerek söylüyorum. Muhtelif platformlardan izlemek durumunda kaldım. Acı olsa da. Ama izlemem lazımdı. Çok öneriyorum herkese.
Son podcast'imiz.
Gerçekten son podcast'imiz olacak değil mi galiba? Neyse hani Amerika'daki kullanıcılar için söylüyorum veya işte bizi Avrupa'dan dinleyenler varsa Soul'u mutlaka dinleyin, izleyin Disney Plus'ta. Çünkü gerçekten çok güzel bir şey. Diyeceğim ve çok vaktimiz kalmadı. Hepiniz çok dikkat edin kendinize. Sağlıcakla çok daha güzel bir yıl dileyelim hepinize. Hoşçakalın diyelim.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın. We'll be right back.